Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Melissa Perry'nin Escaping the Build Trap, yani Yapma Tuzağından Kurtulmak adlı kitabı, ürün yönetimi ve dijital ürün geliştirme üzerine yazılmış uygulamalı bir iş kitabıdır. Kitabın temel sorusu basittir ama birçok kurum için zorlayıcıdır. Ekipler neden müşteriye ve işletmeye gerçek fayda sağlamayan özellikleri sürekli üretir? Perry bu durumu yapma tuzağı olarak adlandırır. Şirketler başarıyı yayınlanan özellik sayısı, tamamlanan proje ya da takvime uyumla ölçtüğünde ürünün yarattığı gerçek etki gözden kaçabilir. Yazarın amacı yalnızca ürün yöneticilerine görev listesi vermek değildir. Strateji, ekip yetkisi, müşteri araştırması, ölçüm sistemi ve kurum kültürü arasındaki bağı açıklar. Kitap, ürün ekiplerinin paydaşlardan gelen talepleri doğrudan uygulayan sipariş alıcıları olmaktan çıkmasını savunur. Bunun yerine müşteri sorunlarını araştıran, seçenekleri deneyen ve iş hedeflerine katkısını kanıtlayan ekipler önerir. Bu nedenle eser, ürün odaklı çalışma biçimine geçmek isteyen kurumlar için bir teşhis ve dönüşüm çerçevesi sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yapma tuzağı, özellik üretimini değer üretimi sanma yanılgısıdır. Perry'ye göre yapma tuzağı, bir kurumun ürün geliştirmeyi sürekli özellik teslim etmekle eşitlemesidir. Yeni ekranlar, entegrasyonlar, mobil uygulamalar ya da müşterinin talep ettiği küçük eklemeler görünür çıktılardır. Planlanmaları, bütçelenmeleri ve sayılmaları kolaydır. Ancak kolay ölçülmeleri, değer yarattıkları anlamına gelmez. Bir özellik müşterinin önemli bir sorununu çözmüyor, kullanım davranışını iyileştirmiyor veya işletmenin ekonomik hedeflerine katkı vermiyorsa, teslim edilmiş olması tek başına başarı değildir. Kitap bu ayrımı çıktı ile sonuç arasındaki fark üzerinden kurar. Bu tuzak çoğu zaman kötü niyetli çalışanlardan değil, kurumun işleyişinden doğar. Satış ekipleri özel müşteri istekleri taşır. Yöneticiler rakipte gördüğü bir işlevi ister. Ekipler de çeyrek dönem takvimlerine yetişmeye çalışır. Böylece ürün yöneticisi karar veren ve problem çözen bir rolden uzaklaşır, talepleri sıralayan bir aracıya dönüşür. Perry'nin eleştirisi müşteri geri bildirimi toplamaya değil, geri bildirimi hazır çözüm emri olarak kabul etmeyedir. Müşteriler yaşadıkları sıkıntıyı ve ihtiyaçlarını anlatabilir. Fakat bu ihtiyaca en uygun, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümü bulmak ürün ekibinin sorumluluğudur. Kitabın güç tarafı, yapma tuzağını yalnızca proje yönetimi hatası olarak görmemesidir. Bu, ölçüm biçimini, yetki dağılımını ve şirketin değer anlayışını etkileyen kurumsal bir sorundur. Dolayısıyla çözüm de daha hızlı geliştirmek değil, neyin gerçekten geliştirilmeye değer olduğunu sistematik olarak öğrenmektir. İkinci olarak, ürün başarısı, müşteri faydası ile işletme hedefi arasındaki değer alışverişine dayanır, kitapta ürünün değeri tek taraflı düşünülmez. Perry'nin değer alışverişi yaklaşımında, müşteri, kendi sorununun çözülmesi karşılığında zamanını, dikkatini, parasını ya da verisini ürüne verir. İşletme ise gelir, büyüme, elde tutma, maliyet azalması veya stratejik konumlanma gibi sonuçlar elde etmeyi bekler. Sağlıklı bir ürün, bu iki tarafında anlamlı bir karşılık bulduğu durumda ortaya çıkar. Sadece şirketin kısa vadeli gelirini artıran fakat kullanıcı deneyimini zedeleyen kararlar bu ilişkiyi aşındırabilir. Buna karşılık kullanıcılar tarafından sevilen ancak sürdürülebilir bir iş modeline bağlanmayan bir ürün de kalıcı değer üretmeyebilir. Bu çerçeve, ürün yöneticisinin neden yalnızca teslimat koordinatörü olamayacağını açıklar. Ürün yöneticisi müşterinin bağlamını, davranışını ve çözmeye çalıştığı işi anlamalıdır. Aynı zamanda şirketin vizyonunu, gelir modelini, rekabet koşullarını ve ekonomik önceliklerini de bilmelidir. İki alan arasında bağ kuramadığında, ekip ya iç paydaşların taleplerine göre hareket eder ya da araştırma bulgularını iş yönünden kopuk biçimde değerlendirir. Perry, metriklerin de bu alışverişi görünür kılması gerektiğini vurgular. Yayın sayısı, tamamlanan hikaye puanı veya yol haritasındaki madde sayısı çalışmanın yapıldığını gösterir, etkisini göstermez. Bunun yerine ekipler, ele aldıkları probleme uygun davranışsal ve ekonomik göstergeler belirlemelidir. Örneğin, önemli olan yeni bir akışın yayına alınması değil, kullanıcıların hedeflediği işi daha kolay tamamlayıp tamamlamadığı ve bunun iş sonucuna nasıl yansıdığıdır. Böylece ölçüm, raporlama aracı olmaktan çıkar, karar kalitesini artıran bir öğrenme mekanizmasına dönüşür. Üçüncü olarak, ürün stratejisi. Şirket vizyonunu günlük ürün kararlarına bağlayan köprüdür, Escaping the Build Trap. Silezi'yi ayrıntılı bir özellik planı ya da değişmez bir yol haritası olarak ele almaz, Perry'e göre stratejinin görevi, şirketin ulaşmak istediği yön ile ürün ekiplerinin bugün verdiği kararlar arasında anlamlı bir bağ kurmaktır. Vizyon, uzun vadeli hedefi tarif eder. Strateji ise hangi müşteri gruplarına, hangi sorun alanlarına ve hangi fırsatlara odaklanılacağını belirleyerek seçim yapmayı mümkün kılar. Bu ayrım önemlidir çünkü yol haritası yalnızca teslim edilecek işlerin listesine dönüşürse ekipler neden o işleri yaptıklarını sorgulamaz. Yazarın yaklaşımında iyi strateji, ekipleri her ayrıntıda merkezden onay almaya zorlamaz. Tersine sınırları ve hedeflenen sonuçları netleştirerek ekiplerin çözüm üretme alanını genişletir. Liderlik. Örneğin hangi pazarda ilerlemek istediğini ve hangi ekonomik sonucu hedeflediğini açıklamalıdır. Ürün ekibi ise bu çerçevede hangi müşteri probleminin en değerli fırsat olduğunu araştırmalı, alternatif çözümleri değerlendirmeli ve kanıt toplamalıdır. Bu iş bölümü yöneticilerin çözümü peşinen dikte etmesini azaltır. Kitap, stratejik uyum eksikliğinin tipik sonucuna da dikkat çeker. Farklı ekipler ayrı müşteri istekleri, satış taahhütleri veya acil görünen projeler için çalıştığında kurum hareketli görünür ama ilerleme dağınık kalır. Kaynaklar çok sayıda girişime bölünür, öğrenme birikmez ve önceliklerin mantığı belirsizleşir. Bu nedenle strateji, yalnızca üst yönetim sunumlarında kullanılan bir kavram değildir. Hangi fırsatın araştırılacağına, hangi deneyin yapılacağına ve hangi talebin erteleneceğine rehberlik eden canlı bir karar sistemi olmalıdır. Dördüncü olarak, ürün katası çözümü değil problemi test ederek belirsizlik içinde ilerlemeyi önerir. Perry'nin ürün katası. Stratejiyi ürün girişimlerine dönüştürmek için sunduğu yinelemeli çalışma çerçevesidir. Buradaki temel fikir, ekiplerin önlerine verilen çözümü doğrudan geliştirmeye başlamaması gerektiğidir. Önce mevcut durumu anlamak, ulaşılmak istenen sonucu tanımlamak, bu sonuca giden yoldaki engelleri belirlemek ve belirsizliği azaltacak küçük adımlar atmak gerekir. Bu yaklaşım, ürün geliştirmeyi tek seferlik bir teslimat faaliyeti yerine kanıtla yönlenen bir öğrenme döngüsü olarak görür. Çerçevenin pratik değeri, büyük ve belirsiz hedefleri test edilebilir varsayımlara ayırmasındadır. Bir ekip, kullanıcıların belirli bir aşamada neden ürünü bıraktığını araştırabilir. Ardından bunun en önemli nedenine ilişkin bir varsayım kurar, düşük maliyetli bir prototip, görüşme veya sınırlı deneyle varsayımı sınar. Sonuç olumlu değilse, erken aşamada yön değiştirme imkanı doğar. Böylece teknik olarak kusursuz fakat yanlış probleme yönelik kapsamlı bir yatırım yapma riski azalır. Bu süreçte keşif ve teslimat birbirinin karşıtı değildir. Keşif, neyi ve neden inşa etmenin anlamlı olduğunu öğrenir. Teslimat ise doğrulanmış çözümü güvenilir biçimde kullanıcılara ulaştırır. Perry'nin eleştirisi, keşfin hiç yapılmadığı ya da yalnızca projenin başında tamamlanmış sayıldığı düzenedir. Müşteri davranışı, pazar koşulları ve ürünün etkisi değiştikçe öğrenme de sürmelidir. Ürün katası her bağlam için katı bir reçete olarak görülmek zorunda değildir. Kitabın bazı okuyucuları çerçevenin fazla normatif sunulduğunu düşünür. Buna rağmen çözüm listelerini problem araştırmasıyla değiştirmesi, özellikle talep yoğunluğu yüksek ekipler için kullanılabilir bir disiplin sağlar. Son olarak, ürün odaklı dönüşüm, doğru unvanlardan çok yetki, teşvik ve kültür değişimi gerektirir, kitabın önemli katkılarından biri. EU ürün yönetiminin yalnızca yetenekli bir ürün yöneticisi işe almakla kurulamayacağını göstermesidir. Bir şirkette ürün yöneticisi, müşteri problemi üzerinde araştırma yapacak yetkiye sahip değilse, ekip yalnızca teslim hızına göre değerlendiriliyorsa ve yöneticiler her çözümü önceden belirliyorsa, ünvanların değişmesi sınırlı etki yaratır. Perry, ürün odaklı kuruluşun strateji, süreç, ekip yapısı ve teşviklerin birlikte çalışmasını gerektirdiğini savunur. Bu bakış açısı, ürün yöneticisinin rolünü de netleştirir. Ürün yöneticisi küçük bir genel müdür değildir. Çünkü her kararın tek sahibi olarak davranması işbirliğini zayıflatabilir. Aynı şekilde müşterilerin, satışın veya üst yönetimin istediğini ileten bir garson da değildir. Rolün özü, doğru problemi anlamak, işletme ve müşteri açısından fırsatı değerlendirmek, ekipte ortak anlayış oluşturmak ve sonuçlardan sorumlu olmaktır. Tasarımcılar, mühendisler, veri uzmanları ve ticari paydaşlar bu çalışmanın dışında değil, çözüm keşfinin aktif parçalarıdır. Dönüşümün liderlik boyutu özellikle kritiktir. Liderler ekiplerden özellik değil, sonuç beklemeli, öncelikleri açıkça ifade etmeli ve başarısız deneyleri otomatik olarak cezalandırmamalıdır. Aksi halde çalışanlar risk almamak için en güvenli görünen davranışa, yani verilen listeyi tamamlamaya geri döner. Türkiye'de de kurumların dijitalleşme hedefleri yalnızca yeni uygulama ya da ekran sayısıyla değerlendirildiğinde benzer bir risk taşır. Kitabın önerdiği yaklaşım, teknoloji yatırımını görünür teslimatlar üzerinden değil, vatandaşın, müşterinin veya çalışanın somut sorununu ne kadar iyileştirdiği üzerinden değerlendirmeyi gerektirir. Sonuç olarak Escaping the Build Trap, ürün yöneticileri, tasarımcılar, mühendislik liderleri, girişim kurucuları ve dijital ürün yatırımlarına yön veren yöneticiler için özellikle yararlıdır. Kitaptan en çok faydayı ekiplerinin sürekli meşgul olduğu halde hangi müşteri ya da iş sonucunu iyileştirdiğini net biçimde söyleyemeyen kurumlar sağlar.
Oker, özellik taleplerini reddetmek için basit bir slogan değil, onları daha iyi sorulara dönüştürmek için bir çerçeve edinir. Hangi problemin önemli olduğu,
başarıyı hangi göstergelerin temsil ettiği, deneylerin ne amaçla yapılacağı ve stratejinin günlük kararlara nasıl yansıyacağı daha görünür hale gelir. Eserin pratik katkısı, ürün yönetimini yalnızca bireysel beceriler düzeyinde bırakmamasıdır. Benzer türdeki birçok kitap, müşteri görüşmesi, önceliklendirme veya yol haritası hazırlama gibi araçlara odaklanır. Perry ise bu araçların yanlış teşviklere sahip bir kurumda neden etkisiz kalabileceğini anlatır. Ürün yöneticisinin rolü, liderliğin sorumluluğu, ekiplerin yetki alanı ve ölçüm sistemi aynı bütünün parçalarıdır. Bu geniş bakış, kitabı özellikle dönüşüm sürecindeki şirketler için ayırt edici kılar. Bununla birlikte deneyimli okuyucular bazı çerçevelerin kısa ele alındığını veya ürün katasının zaman zaman fazla kesin sunulduğunu düşünebilir. Kitap, her sektör için ayrıntılı bir uygulama kılavuzu değildir. Buna rağmen temel ayrımı güçlü biçimde kurar. Daha çok şey üretmek ile daha çok değer yaratmak aynı şey değildir. Bu ayrımı kurumun kararlarına, metriklerine ve çalışma alışkanlıklarına yerleştirmek isteyenler için erişilebilir, tartışmaya değer ve uygulanabilir bir başlangıç noktasıdır. Destek olmak isterseniz Melissa Perry kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.